günler sayın seyirciler. Birlik Zamanı programında yine İstanbul stüdyolarında karşınızdayız. Bugün stüdyomuzda Şahlanış Hareketi lideri Sayın Murat Altun Bey bizlerle. Hoş geldiniz efendim.
Saygıdeğer Atmaca, hoş bulduk. Teşekkür ederim efendim.
Şeref verdiniz.
Şeref bize ait. Yeniden A9 ekranlarında sizlerle birlikte olmaktan büyük kıvanç duyuyorum.
Biz de aynı şekilde. Daha önce de ağırlamıştık sizi, arkadaşlarımız ağırlamışlardı. Biz de çok mutlu olduk tekrar geldiğiniz için.
Hakikaten çok etkili bir yayın olmuştu. Evet. Sadece ülkemiz Türkiye'de değil, dost ve kardeş Azerbaycan'da da çok ciddi izlenmişti.
Evet.
Bu vesileyle değerli dostumuz Altun Berke Beyefendi ve Gülen Batıval Hanımefendi'nin de kulaklarını çınlatmış
olduk. İnşallah oldum. Doğru. Evet.
Size konuk olmak da ayrıca bir haz verdi. Çok teşekkür ederim efendim.
Biz de aynı şekilde. Siz hem çok kültürünüzle, derinliğinizle, maneviyatınızla, milliyetçiliğinizle her yönden çok birikimli bir insansınız. O yüzden sizin gibi değerli şahsiyetleri ağırlamak da bizim için ayrıca bir şeref. Ben de onu ifade etmiş olayım.
Teveccüh buyuruyorsunuz efendim. Sağ olun, siz eksik olmayınız.
Programımıza yine sizi biraz kendinizi tanıtarak başlamanızı rica edeceğim. Seyircilerimize bir kere daha tanıtmış olalım.
Efendim Türkiye malum biliyorsunuz birçok siyasi partiler kuruluyor. Hatta şu anda böyle yağmurdan sonra ormandan biten mantarlar gibi sayıları yüze yaklaşan partiler var. Kamuoyu bizi çok yakından birinci ağızdan tanısın diye bize bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. Biz bir siyasi parti değiliz. Evet. Türkiye'de bir ilkiz. Siyasi fikir hareketiyiz.
Evet.
Türkiye'de birlik ve beraberlik, milli ve manevi kalkınma doğrultusunda yeni bir medeniyet telakkisiyle benzer fikirde olan insanların iş birliği, el birliği ve gönül birliği yapmasını arzu eden bir yapıyız. Yaklaşık Türkiye'de 40'a yakın ilde teşkilatlıyız. 2011 yılında da siyasallaşma kararı aldık, kitleselleşme kararı aldık. Çalışmalarımız çok iyi gidiyor. Halkımızdan güzel teveccüh duyuyoruz. Sadece Türkiye'de değil, kültür coğrafyamızda, Balkanlardan Kafkasya'ya kadar olan o geniş sahada tanınıyor ve seviliyoruz. Zaten asıl olan da tabelada yahut kağıt üzerinde değil, milletin gönlünde yer etmek.
Kesinlikle, tabii.
Onunla alakalı çalışıyoruz. Malum biliyorsunuz işte zorlama bir şey olmuyor. Bir kapıyı kırarak girebilirsiniz ama bir gönülle
zorla
girilmez. O noktada bizim hedefimiz şu. Diyoruz ki hareketimizin adını dağlara, taşlara, köprü hatlarına, yol kenarlarına, billboardlara, tabelalara değil, milletimizin gönlüne yazdıralım.
Ne güzel.
Bir gönül hareketiyiz.
Evet. Misyonunuzu soracağım.
Tabii. Misyonumuz Türkiye'deki siyasi dağınıklıktan çok şikayetçiyiz. Bu siyasi dağınıklıkta bölen değil birleştiren olmak arzusundayız.
Çok önemli bir vurgu.
Türkiye malum 2002 yılında bir siyasi milat yaşadı. 2002 yılında henüz yeni bir parti olan Adalet ve Kalkınma Partisi %34 küsur oyla iktidara geldi. Ve Türkiye'de siyasi dengeler değişti. Ve 9 seçim üst üste kazanan bir iktidar partisi var. Muhalefet çok dağınık. Evet. Böyle bir pozisyonda Türkiye'de sırf muhalif olduğundan dolayı hükümetin iyi ve doğru yaptığı şeylere de reddeden bir zihniyet var.
Bir körü körüne muhalefeti de değil mi rastlıyoruz maalesef.
Tabii. Evet. Biz buna karşıyız. Evet. Bir iktidar 12 sene iktidardaysa muhakkak ve mutlak iyi ve doğru yaptığı şeyler vardır. Lakin
eksik
yaptığı, hatalı yaptığı işler vardır.
Mutlaka.
Biz Şahlanış Hareketi olarak vicdanlı bir muhalif çizgideyiz.
Evet.
Hem muhalefete muhalifiz. Hem de iktidara muhalifiz. Ama bizim muhalifliğimiz müspet manada.
Tabii ki, yapıcı.
O yapıcı manada. Dediğim gibi Türkiye'de maalesef çıkarlarla, küçük hesaplarla siyaset yapılıyor. Küçük hesaplarla ve çıkarlarla ticaret yapılıyor. Kültür, sanat, siyaset hayatımız çok verimsiz. Bu noktada Şahlanış Hareketi bir nebze bir hayat öpücü olabilirse ne mutlu bize.
Tabii, çok güzel. Peki kendinizden de biraz bize bahseder misiniz?
Efendim ben evli ve üç çocuk babasıyım.
Maşallah Allah razı
olsun. Ankara Dil Tarihi, ardından İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler mezunuyum. Yurt dışında yaklaşık 7-8 sene görevim gereği bir turizm firmasının genel müdürü olarak bulundum. Bunun 7 yılı Moskova'da geçti. Efendim 19 arkadaşımıza çıkmış olduğumuz bu yolda binlerce on binlerce kişiye ulaştık. İnsanlığımızın sevgisini ve teveccühünü kazanmak, itimadını kazanmak çok önemli. Şunu açıkça ifade etmek durumundayım. Şahlanış Hareketi gelmiş geçmiş hiçbir siyasi hareketin, hiçbir siyasi partinin takipçisi, mirasçısı, taklitçisi değildir.
Evet.
Dayanışmacı toplumcu temeller üzerinde mukaddesata hürmetkar ve bağlı dayanışmacı toplumcu bir siyasi yapı öngörüyoruz. Bu yapıda insanımızın arasına sonradan katılan, bütün ayırıcı özelliklerin hepsine reddiye koyuyoruz. Nedir bunlar? Sağcılık, solculuk.
Evet.
Mezhep ayrımcılığı.
Alevilik, Sünnilik.
Alevilik, Sünnilik. Başta olmak üzere. İşte,
Şii, Sünni.
Tabii. Ondan sonra işte ulusalcı, milliyetçi, mezhepçi, efendim işte ümmetçi. Bu tip ayrılıklara. Türk, Kürt.
Tabii etnik köken.
Çerkez. Bu tip ayrılıklara şiddetle karşı çıkıyoruz. Şunu açıkça ifade edeyim ki. Kainatın ulu yaratıcısı. Dünyaya gelmiş geçmiş ve hala yaşamakta olan insanlara ve bizlere. Hangi ana babadan, hangi etnisiteye, millete mensubiyet içerisinde olmak istiyorsun? Yahut hangi dine, mezhebe, inanca bağlı ailenin çocuğu olarak hangi bölgede doğmak istiyorsun diye sormadı. Bugün Güzide Türkiye'yi ben ve arkadaşlarım geziyoruz. Sayın Genel Başkan Başyardımcım Ömer İlçin Bey'le, Sayın Teşkilat Başkanı Mahmut Yıldız Bey'le Anadolu seyahatleri yapıyoruz. İşte Mardin seyahati, Hatay seyahatine gittiğimizde. Yani şu evde değil de yan evde doğmuş olsanız hem milliyetiniz hem dininiz her şeyiniz değişir. Türkiye bütün inanç gruplarıyla, bütün etnik özelliklerle bir bütündür ve bir bütün olmalıdır. Programımız da birlik zamanı çok önemli. Birlik ve beraberliğin olması için öncelikle insanların saygı temelinde birbirine sevgiyle yaklaşması lazım.
Doğru.
Günümüzün iki büyük hastalığı var. Bir tanesi stres, diğeri de sevgisizlik.
Sevgisizlik çok önemli bir hastalık, doğru söylüyorsunuz.
Sevgisizlik ve stres birçok marazı, birçok arızayı beraberinde getiriyor. Stres ve sevgisizlik nelerden beslenir? Kinden, kibirden, her türlü kompleksten. Kompleksin her türlüsü zararlıdır. Evet. Aşağılık kompleksi de, büyüklük kompleksi de, işte megalomani de, bir sürü bir sürü.
Evet.
Ama bugün baktığımız zaman işte kıskançlık, haset o kadar damarlarımızda işlemiş ki. İyi ve güzele doğru, ışığa doğru gideceğimize, karanlığa doğru özeniyoruz. Göz bebeğimiz, medeniyetimizin devamcısı, varlık sebebimiz, hanımefendilerin, hanım kardeşlerimizin gülmeleri bile birbirlerini rahatsız ediyor. Yani çocuklarımızın neşeli olması,
evet.
İstikbal umutla bakmak. Bugün Doğu ve Güneydoğumuz, şark, manevi kültür hayatımızda, milli kültür hayatımızda çok önemli yeri olan bir bölgedir. Ama bugün maalesef 30 yıla yakın bir süredir terörle ve bölücülükle anılıyor.
Ne yazık ki.
Eğer bir yere gitmiyorsanız, oradaki insanlarla hemhal olmuyorsanız, onların dertleriyle dertlenip sevinçleriyle sevinmiyorsanız, kederde, tasada, kıvançta onlarla birlikte olmuyorsanız, gözden uzak oluyorsanız gönülden de uzak olursunuz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti unsurlarıyla beraber, sivil toplum kuruluşları ve münevverleriyle beraber Doğu ve Güneydoğu'yu ihmal etti. Ben sizdeki yanlarınızdan Doğu ve Güneydoğu'nun bayrak sevdalısı, vatan ve millet perver, mukaddesat perver kardeşlerime en derin hürmet ve muhabbetlerimi arz ediyorum. Güneş nasıl doğudan doğuyorsa, hakikat güneşi de doğudan doğacaktır. İçerisinde bulunduğumuz zaman dilimi içerisinde zaman su gibi hızlı akıyor. Günlük hayatımızda biz de bu günlük hayatın temposuna yetişemiyoruz. O zaman hiçbir şeyi ötelemeye, ertelemeye lüksümüz yok. Ben diyorum ki, sevgili arkadaşlar, izinlerinizde, tatillerinizde, 2 günde, 3 günde olsa bir Doğu'ya, Güneydoğu'ya gidin. Orada güzel pansiyonlar var, evler var, konuk da olabilirsiniz. Kapısını çaldığınız her eve Doğu ve Güneydoğu'da konuk olursunuz. En güzel şekilde ağırlanırsınız. Oteller de var. Türkiye'nin şu andaki en büyük meselesi, Doğu ve Güneydoğu'daki kardeşlerimizin büyük bir kısmının maneviyat ve mukaddesattan uzaklaştırılarak, geçmişteki yapılan hatalar bahane edilerek milli birlik ve bütünlükten kopartılma gayretleridir ki, üzülerek belirtmeliyim ki, bu ayrılık noktasında çok mesafe kat ettiler bölücüler. Biz bölücü ve ayrımcılara meydanı boş bırakmayacağız. Şahlanış hareketi en az 2 ayda 3 ayda bir Doğu ve Güneydoğu'dadır. Ve
evet.
Silahsız gidiyor, kalemiyle gidiyor, tebessümüyle gidiyor. Hediyelerle gidiyor, hediyeler alıp dönüyor. Gönüllere giriyor, gönüllerine insanlarımızı sokuyor. Bu noktada A9 ekranları Türkiye'nin temiz bir ekranıdır. Adeta bir zemzem suyudur, adeta bir pınardır. Türkiye'de dediğim gibi stres ve sevgisizlik aşılırsa birçok problem de aşılmış olur. Nasıl ki insanlar belli bir dönem içerisinde birbirine etkileniyorlarsa bu etkileniş 2 türlü oluyor. Bir olumlu etkileniş, müspet etkileniş. Dedi menfi olumsuz etkileniş. Görüyoruz ki koca koca adamlar, siyaset büyüklerimiz, devlet adamlarımız olumlu yönde, iyi yönde etkilenecek yerine kötü yönde etkileniyorlar. Ben büyük kızımla, küçük oğlum Alpaslan işte 4 yaşında, büyük kızım 13 yaşında. İnanın televizyon ekranlarında siyasi programları, siyasi büyüklerimizi seyrederken büyük bir çekinceyle izliyorum. Hakaret hamiz ifadeler, dışlayıcı ifadeler. Bunlar son derece üzücü. Hele hele üst makamlardaki insanların o makamın ağırlığıyla daha sorumlu davranmaları gerekirken bir haset, bir kıskançlık, çekememezlik, bir dışlama furyası yayılmış durumda.
Pardon, ben de araya girmek istiyorum. Haklısınız bunda. Çünkü devletin yukarılarında bir nefret dili, kin dili kullanıldığında, bir polemik oluştuğunda bu doğal olarak halka da aynı şekilde yansıyor. Bakıyorsunuz sosyal medyada da insanlar birbirlerine hemen o nefret dilini kullanmışlar. Sokakta insanlar zaten birbirleriyle selamlaşmıyorlar, kamplara ayrılabiliyorlar. O yüzden dediğiniz şey çok önemli. Siyasilerin de bu sorumluluk bilinciyle hareket etmeleri gerekir. Hatta ben birkaç hafta önce Ankara'da bir mecliste bir siyasi partinin genel başkan yardımcılarından birinin odasındayken kapı böyle bir anda açıldı ve yani ben muhalefet partisinin odasında otururken iktidar partisinden yine yönetici konumunda olan bir milletvekilimiz içeri girdi misafiriyle birlikte. Böyle çok sıcakkanlı bir ortam, hep beraber böyle güzel bir ortam, ama fakat kendilerine dönüp şunu söyledim. Yani halkımız bu tabloyu hiç görmüyor. Şimdi ben garipsedim açıkçası. Tabii. Ben bir de şaşırdım. Tabii. Dedim böyle olmasına. Evet, bu sevindirici bir şey ama bunu halkın da görmesi gerekiyor. Bunu kuliste, genel kurulu salonunda da bunu görmemiz gerekiyor. Böyle bir tablo hiçbir zaman halkın karşısına da çıkmayınca, görünmeyince doğal olarak ne görüyorlarsa aynı şey bir ayna gibi yansıyor. O yüzden dediğiniz şeye tamamen katılıyorum. Çok güzel bir noktadan girdiniz programa. Sevgisizlik ve stres dediniz. Gerçekten bu sevgisizliğin öne alınması gerekiyor. Bunu herkese büyük bir rol düşüyor. Özellikle de şu an siyasetle de başladık. Siyasetçilere de büyük bir rol düşüyor bu konuda. Çok haklısınız. Siz de gördüğüm kadarıyla sevgiye önem veren bir grup, ekip olarak inşallah bunu zaten kendinize yol gösterici bir şey olarak, bayrak olarak aldığınızda zaten inşallah yolunuz açık olacaktır. İnanıyorum buna.
Sayın Atmaca, çok teşekkür ederim. Bir kere hangi kaynaktan beslenirseniz damarlarınızda, kanınızda, zerreciklerinizde o beslenme kaynağınızın tezahürleri ortaya çıkar.
Tabii.
Bizim beslenme kaynağımız Hoca Ahmet Yesevi, Yunus Emre,
güzel,
Pir Sultan Abdal, Mevlana Hazretleri, Üstad Bedizovan Hazretleri'dir. Biz o kaynaklardan besleniyoruz. Dolayısıyla
kaynak sağlam olunca diyorsunuz. Tabii ki. Yansımaları da güzel oluyor.
Gönül Sultanımız Yunus Emre'nin ifadesiyle ben gelmedim dava için, benim davam sevgi için gönüller yapmaya geldik diyor.
Evet.
Anadolu alperenlerinin büyük kutuplarından Hünkar Hacı Bektaş Veli de bir olalım, iri olalım, diri olalım diyor. Diri olmak, zinde olmak anlamındadır. Üzerimizdeki ölü toprağını atalım. Şahlan şarkı zaten böyle bir hareket. Hı hı. Yani içerisinde fırtınalar kopan, bir devinimleri olan bir büyük hareket. Türkçenin büyük şairlerinden rahmetle analım, Üstad Nazım Hikmet'in ifadesiyle uzak Asya'dan Akdeniz'e kısak başı uzanan bu vatan bizim diyor. İşte oradaki kısak biziz. Hı hı. Yine Türkçenin büyük şairlerinden rahmetli Üstad Necip Fazıl Kısaköy'ün ifadesiyle sen koşmana bak ey küyeylan, hedefe varmazsan seni doğuran kısak otansın denilen bir atımız, yapımız var. Hı hı. Şunu açıkça söyleyeyim. Biz iğneyi kendine, çuvaldızı ele batır diye atasözleriyle büyümüş bir nesiliz. O zaman diyoruz ki iğneyi değil, çuvaldızı kendimize batıralım. Hı hı. O büyük acıyı önce kendimiz yaşayalım, evet. Küçük acıyı da muhatabımıza yaşatalım. Tabi burada siyasileri, münevverleri, elitleri bir takım hususları dolayısıyla tenkit ederken dönüp vatandaşımıza baktığımızda şunu görüyoruz maalesef. Dost acı söyler. Biz geniş halk kitleleri bizi sevsin diye nabza göre şerbet verecek değiliz.
Evet.
Ama belli bir edep, adap ve zarafetin de dışına çıkmayız. Bakınız, horoz dövüştürülen, işte o sokak dövüşlerinin yapıldığı yeraltı mekanları vardır. İnsanlar oraya niye giderler? Kan görmeye giderler. Değil mi? Mücadele görmeye giderler. Evet. Maalesef bizim halkımız, vatandaşımızın da ezici çoğunluğu diyelim, hepsini demeyelim, ezici çoğunluğu siyasileri kavga ederken görmek istiyor. Sanatçıları kavga ederken görmek istiyor. İşte bu reyting dediğimiz bir bela var biliyorsunuz işte. Onu kim ölçüyorsa en çok reyting alan, yani en çok derecesi yüksek olan, izlenileri yüksek olan programlar, kavganın olduğu programlar. Önce toplumun bakış açısının değişmesi lazım. Programa gelmeden önce dün günlük siyasi çalışmalar içerisinde geçmişe dönük çalışmalar yaptım. Şu anda bilgi kaynakları açık. Eskiden malum biliyorsunuz, siz de bizimle aynı kuşaktasınız. Kütüphanelere gidildi, hazırlık yapılırdı. Evet. Şimdi internet dediğimiz bir deryayı umman var. O deryayı ummanda eğer neyi nerede aramasını biliyorsanız
her hemen ulaşabiliyorsunuz.
Anında sahnesinde ulaşıyorsunuz. Geçmiş siyasileri izledim, o açık oturumları.
Evet.
İnanın boğazım düğüm düğüm oldu, gözlerim yaşardı. O mevhum Türkeş'teki, mevhum Erbakan'daki, mevhum Ecevit'teki, muhterem Süleyman Demirel'deki zarafet, o nezaket maalesef günümüz siyasetçilerinde yok. İşte biz o kadim geleneği devam ettiren bir yapıyız. Nezaket ve zarafet olmazsa olmazımızdır.
Tabii.
Sizlerin çalışmaları çok mühim. Esas itibariyle sizler gibi yapıların çoğalması gerekiyor. Fikir cebirle bastırılamaz.
Evet.
Mevhum adını da zikretmiş olduk. Bizim manevi beslenme kaynaklarımızdan Risale-i Nur'un müellifi Üstad Bediüzzaman Hazretleri çok güzel ifade buyuruyor. Diyor ki medenilere galebe ikna iledir.
Çok güzel. Evet.
Yani diyor ki medeni bir insan topluluğuna galip gelmek için muhakkak onları ikna etmek lazım. Ta Hazreti İsa Efendimiz'e kadar gider. Hazreti Peygamber Efendimiz de o çizgi içerisinde son halkadır. Onun varisleri, mirasçıları da şunu açıkça söyler. Şiddetle bir yere varılmaz. Evet doğrudur. Kılıçla, silahla ülkeler ve kaleler fethedersiniz ama orada kalıcı olamazsınız. Kalıcı olmak için ikna etmeniz, gönle girmeniz gerekiyor. Bakın ne oldu? İşte güvenlik odaklı Doğu ve Güneydoğu'da tabanı olmayan bir yapı, bir terörist yapı. Fikri kaynaklarla müdahale edilmediği için.
Çok doğru.
Silahla mücadeleyle, kalemle ve dille, gönülle değil de silahla mücadele ne yaptı? Taraftar kitlesini genişletti. Bugün kabul edelim ya da etmeyelim. Yaklaşık 2 milyona yakın kitle o bölücü terör örgütünün başının lehinde Diyarbakır meydanında sloganlar atıyor. Bunun vebali önce bizde, biz siyasilerde. Sonra entelektüellerde, münevverlerde.
Evet.
Bütün sivil toplum kuruluşlarında. Eğitimcilerinden tutun da işte oradaki görev yapan memurundan hepsine kadar. Üstad Bediüzzaman teşhisi koymuş. Diyor ki şarkın ahli umumisi, ahali umumisi. Yani diyor ki doğuda yaşayan insanların geneli. Kendileri mütedeyyin olmasa dahi başındaki idarecileri mütedeyyin görmek ister. Bak tespiti
çok
görüyor
güzel,
musunuz?
Çok güzel, çok mükemmel bir tespit.
Asırlık bir tespit. Diyor ki doğunun ve güneydoğu halkı, bugünkü ifadeyle söyleyeyim, kendisi dindar dahi olmasa başında dindar idareci görmek ister. Oysa biz doğuya ve güneydoğuya bölgeyi, bölge insanlığı, bölge insanlığın kültürünü bilmeyen, tanımayan, sevmeyen,
Halkın değerlerine uzak,
evet. Dışlayan. İşte. Efendim biz buraya niye geldik? İşte burada işte kış çok çetin. Bunlar işte nasıl insanlar dillerini, kültürlerini bilmiyoruz. Aman Allah'ım bitse de gitsek. Bu şark görevi bitse gitsek diye. Adeta bir sürgün yerindeymiş gibi davranan insanlar. Doğu'nun hamiyetperver, misafirperver, Kadir Şinast, vefakar, cefakar halkının gönlünü kırmıştır. Biz gönül yapmaya geleceğiz inşallah sizlerle birlikte.
İnşallah.
O güzel eserlerle. Fikirle mücadele etmek lazım. Malum biliyorsunuz insanlar inançtan uzaklaşırsa umutsuzluğa kapılırlar.
Evet.
Dünya hayatının gelip geçici olduğunu bilmeyen ve dünya hayatının tek hayat olduğunu, ondan sonra hayat olduğuna inanan insanlar ne yaparlar? Hırçın olurlar, saldırgan olurlar. Biz de bu dünyanın bir imtihan sahası olduğuna inanıyoruz. Bütün kazanımların manevi kazanımları olmadan bir değer ifade etmediğini görüyoruz. Şunu açıkça söyleyeyim. Eğer siz insanlara bir güven, bir sevgi, bir saygı telkin etmiyorsanız zırhlı araçlarınız sizi koruyamaz.
Tabii.
O yüksek duvarlı korunaklı evleriniz sizi koruyamaz. Geçmişte de koruyamamış. Nice Nemrutlar, nice Firavunlar gelmiş. Ama ne olmuş? Hak her zaman batıla
galebe çalmış.
Tabii. Mazlum her zaman zalime galebe çalmıştır. Şu anda da böyle olacaktır. Şu dünyanın son demlerinde geçmiş tarihi bilen ve ondan ibret alan nesiller yetişiyor. Ben ümitsiz değilim.
Tabii ki.
Pırıl pırıl nesiller yetişiyor. Hakikaten birkaç yabancı dil bilen, münevver, dünyayı tanıyan, bölgeyi bilen, stres ve sevgisizliğe karşı ilimle, bilgiyle, ferasetle, fedakarlıkla, feragatle bir altın nesil yetişiyor. İşte bu altın nesil sizlerin de katkılarıyla muvaffak olacaktır inşallah.
İnşallah hep birlikte, hepimizin katkısıyla evet. İnşallah. Şimdi siz dediğiniz gibi programımızın ismi Birlik Zamanı ve güzel bir yerden yine girdiniz. Ülkemizin güneydoğusundaki problemle başladınız. Maalesef kabul edelim etmeyelim. Açık evet. Bir gerçek bu. 84'ten beri bir terör olayı bölgede var. Ve daha önce de bir takım derin devlet unsurları sizin de bildiğiniz gibi bölgede öylesine çalışmalar yapmışlar ki halkla devleti birbirine düşman edecek şekilde. Oradaki kıymetli Kürt kardeşlerimizi, tabii. O değerli dindar asil kardeşlerimizi ezerek, belki onlara karşı insaniyet dışı muamelelerde bulunarak devletle halkımızı karşı karşıya getirmiş. Bu yapılmış, bu bir vaka. Ya da varlıkları inkar edilmiş. Ne demişler? İşte dağda yürürken Kart Kurt seslerinin çıkması sonucunda oluşan bir şeydir.
Çok
bir tanımlamadır
üzücü.
Diyorlar.
Çok saygısızca.
Son derece saygısızca, kabul edilmesi mümkün değil. Tabii bu tip yerlerden geçildi, doğru. Çok zorluklar gördüler. İnsanlık dışı muamelelere maruz kaldılar. Fakat artık geçmişin geçmişte kalması gerekiyor. Yani şu an artık yeni bir dönem var. Halkımızın bakış açısı değişti, devletimizin bakış açısı değişti. Daha kucaklayıcı bir dönemdeyiz inşallah.
İnşallah.
Fakat dediğinize de katılıyorum. Sadece silahla mücadelenin zaten bir fayda getirmediği bugüne kadar görüldü. O yüzden devlet gücünü mutlaka göstermeli diyorum Murat Bey.
Tabii.
Yani orada kamu düzeni mutlaka sağlanmalı, devlet otoritesi varlığını mutlaka hissettirmeli. Ama mücadele yine bilimle, felsefeyle, ya ilimle yapılması gerekir. Baştan beri bunu hep savunuyoruz. Şimdi o yapılmadığı takdirde çok tanık olduk. İşte diyorlar ki örgüt silah bıraktı, bırakacak, çıktı, çıkacak falan. Şimdi beyinlerini, bunu Adnan Oktar hocamız çok defalarca tabii. ifade ettiler. Ben de kendilerinden naklen söylüyorum. Şimdi bir örgüt mensubunun beyni değişmedikten sonra, o zihniyet kafası durduğu sürece elinden silahını alsanız ne olacak? Yani başka bir örgüt gelecek, başka bir dış mihraklardan birisi gelecek, eline başka bir silah verecek. Yine kaldığı yerden devam edecek. Ya da o zihniyet devam ettiği sürece siz onu topluma kattığınız takdirde yine bir yerden çatışma başlayacak. Dolayısıyla asıl amaç diyoruz, o kişilerin beyinlerini kazanmak, onları ikna etmek. Siz zaten çok güzel ifade ettiniz bunu. Güzel bir sözle de taşlandırarak söylediniz. Medeni kavimlere karşı tabii, değil mi? Tabii. Ne dediniz? İkna ile galebe gelinebileceğini naklettiniz. Bu çok doğru. Biz de buna inanıyoruz. Hocamız da zaten bir Medeni zaman aşığıdır kendisi aynı zamanda biliyorsunuz. O da çok nakletmiştir kendisi. Bu fikri çok savunur.
Kendileri de hürmet ve muhabbetlerimizi arz ediyoruz.
İnşallah burada bu şekilde teşekkür ederiz. İnşallah almış olalım. Dolayısıyla diyorum ki bilim ve felsefeyle ikna mücadelesi son derece önemli. Fakat bunu devletimiz de maalesef çok bu alanı boş bıraktı.
Büyük hatalar yapıldı.
Değil mi? Evet. Biz mesela Murat Bey şöyle oldu. TRT Şeş ilk kurulduğunda ziyaret edip bizzat dedik ki bizim dokümanlarımız var. Bu konuda çalışmış, yetişmiş ekibimiz var. İster size ekip verelim, ister doküman verelim. Her türlü şeyi sağlayabiliriz. Kitaplar var, belgeseller evet. var. Bunlardan istifade edin. Hazır böyle bir kanal kurulmuşken, Kürt kardeşlerimize buradan ulaşma imkanı varken onların diliyle. Çok iyi kullanabiliriz bu kanalı. Bakın kaç sene geçti öyle
ne
değil mi?
Ne cevap verdiler efendim?
Kabul etmediler. Evet. Kesinlikle. Kesinlikle. Dedik ki bizim ön plana çıkmamız gerekmiyor. Bizzat ben görüştüm. Yani ismimiz ön plana çıkmasın, bizler görünmeyelim. Siz bunları akademisyenlere yaptırın. Hayır dediler. Biz dediler işte mevlüt okutturuyoruz, halay çektiriyoruz, eğlence programları falan da var. Bu yeter. Şimdi geldiğimiz noktada görüyoruz yetmediğini, yetmesinin mümkün olmadığını da görüyoruz. Bununla ilgili biraz sizin de görüşlerinizi alalım.
Ben sizin çok doyurucu, açıklayıcı, kapsamlı açıklamanızın üzerine eklemek istediğim bazı noktalar
buyurun,
var.
Tabii ki.
Bir kere tamamıyla sizinle hemfikirim. Şunu açıkça söyleyeyim. 1984 yılında başlayan yıkıcı, kavurucu, bölücü bir terör var. Terörün unsuru, ana unsuru silah değil insandır.
Tabii.
Burada silah araçtır. Ama o aracı kullanan, yani onun öznesi olan insandır. Bir insan dağa piknik yapmaya çıkmıyor. Bunları cahiller sürüsü falan filan diyerek de,
değil mi? Evet.
Aşağılayarak da bir noktaya varamayız.
Çok da basit.
Zira işlerinde çok üniversite mezunu, okulunu yarım bırakıp dağa çıkanlar var.
Evet.
Bir insan en aziz varlığı olan canını, hayatını ve namusunu ortaya koyuyorsa, o insan yıkıcı bir yolda bile olsa
evet.
bir davaya kendini adamıştır. Dolayısıyla o davaya adamış olan insanı, hayatını ortaya koymuş insan, o yoldan vazgeçirmek silahlı olmaz. O zaman elini silah almış.
Evet.
Ölmeye ve öldürmeye kararlı bir vaziyette bir duruş sergiliyor. Biz sonuçlarla uğraşıyoruz. Oysa o aşamaya giden sebepleri bulduğumuzda ve sebepleri tek tek geri gittiğimizde ana kaynağını bulmamız lazım. Şimdi vücuda antibiyotik alıyoruz. Yüksek derecede antibiyotikler. Bu antibiyotik ne yapıyor biliyor musunuz? Bu antibiyotikler yararlı oradaki yapıları da yok ediyor.
Tabii.
Bizim burada yapmamız gereken şey şu. Bir, birbirimize hüsnü kabulle yaklaşacağız. İkincisi şu, az önce ifade ettiğim gibi, Türk Türk olmayı, Kürt Kürt olmayı, Çerkez Çerkez olmayı kendisi tercih etmedi. Ben malum siyasetçiler gibi Türkiye'deki etnik unsurları tek tek saymaktan yana değilim. Hı hı. Çünkü biz Türk milleti olarak biriz ve bütünüz.
Evet, çok doğru.
Farklı renklerimizle biriz ve bütünüz. Hı hı. Balkanlardan, Kafkaslardan, Balkanlardan, Kafkaslardan, yakın doğumuzdan gelen insan toplulukları, dost ve kardeş milletler, akraba topluluklar bir irade sergileyerek bu millet oluşturmuşlardır. Bunu Laz, Türk, Çerkez, Arnavut, Abaza diye sayarsak saymadıklarımız rencide olur.
Tabii.
Öyleyse biriz ve bütünüz ve Türk milletiyiz dediğimiz zaman burada zaten bir etnik, bir ırkı, bir vurgu yok.
Evet.
Biz meseleye böyle yaklaşıyoruz. Bir de şuna karşıyım. Efendim özür dileyelim. Şunu verelim, bunu verelim, bitsin. Şunu verelim, bunu verelim demekle bir şey bitmiyor.
Tabii.
Dünya bunun sayısız örneklerle dolu. Kültürel hakların verilmesi, bir ulufe gibi, bir lütuf gibi sergileniyor. Bakın, tarihin kadim dönemlerinde yüce yaratıcımız insan topluluklarına diller verdi. Hucurat 13. ayette. İnsanı erkek ve dişiden yarattık, kabileler ve milletler halinde ki tanışsınlar ve yardımlaşsınlar diyor.
Evet.
Kabileler ve milletler halinde yaratan Rabbim, insanlara milliyet ve milletin unsurları olan dil ve kültürleri verdi. Kim vermiş? Yüce Allah vermiş.
Evet.
O zaman efendim bir insan topluluğu oturup Kürt olmaya yahut bir dil yapmaya kendileri mi karar verdiler? Bu ne kadar saçma bir düşünce olur. İşte suni olan hiçbir şeyin yaşadığını görmüyoruz.
Evet.
Genişlemiyor. Esperanto diye bir dil var biliyorsunuz. İşte geçtiğimiz asırda konuldu, yapıldı. Tutmadı. Çünkü suni.
Evet.
Tarihin kadim dönemlerinde insan toplulukları eşyaya isim verdiklerinde bir mutabakat sağlandı. Dolayısıyla Kürtçe, Türkçe, Çerkezce, Japonca, Arnavutça bütün diller mukaddestir. Ve bütün etnik unsurlar, bütün milletler, bütün ırklar da mukaddestir. Yüce Rabbimizin yaratmış olduğu bütün renkler, çeşitler, bütün canlılar ve varlıklar hepsi mukaddestir. Ve bizim de familyasına mensup olduğumuz hayvan dediğimiz zaman hakaret olarak millet anlıyor. Aslında canlı sahibidir, canlı. Bütün canlılarla da biz sevgi içerisinde olmalıyız.
Evet.
Hürmetkar olmalıyız. Doğu ve Güneydoğu meselesinde yapılan yanlışlar evet doğru olmuştur. Bununla alakalı özür dilemekten daha ziyade yaraları sarmak icap eder.
Evet.
Çünkü özür dilemek dileyene bazen zul getirebilir. İşte o noktada nefis ortaya girer. Kuru özürle de bir şey olmuyor. O yaraları sarmak, yaraları sarılan da o yaralara sebep olanların devamcıları tarafından müdahale edildiğinde ona şükran duymak ve kin nefreti ortadan kaldırmak noktasında olursa bazı şeyler de sözlü yani kavli olmaz. Hareketle, yaşayışlı olur. Hazreti Peygamber Efendimiz'in veda hutbesinin iyi okunmasını ben tavsiye ediyorum.
Evet.
Ekranlarında bizi izleyenler de lütfen bu ifadelerimizi izlemeyenlere aktarsınlar. Zaten internet çok geniş, herhalde birkaç mecrada da yayınlanacak.
Evet.
Eğer biz sevgiyi hakim kılarsak,
evet,
ne stres kalır, ne kin ve nefret kalır, ne haset ve düşmanlık kalır. Düşmanlıkla bir hadise olmaz. Bu noktada sizlere ve bize çok büyük iş düşüyor. Bir vücut gibi olmalıyız. Biz açıkça söyledik, dedik ki bir vücut teşekkür ettirelim. Şahlanış hareketi olarak Murat Altun arkadaşları bu vücutta illa beyin, beyincik, kalp, göz olma sevdasına değil. Gerekirse biz tırnak oluruz. Gerekirse biz ayak oluruz. Bu sağlıklı vücut içerisinde bir ayak olmakta, bir tırnak olmakta bir şereftir. Hı. Ama bak görüyor ve bakıyorum ki, ibretle izliyorum ki herkes baş olmak istiyor.
Hı hı.
İşte hata burada. Bir de baktığımız zaman bu terör silahlı mücadeleyle bitmedi. Hep sürekli artıyor. İşte bir IŞİD belası var biliyorsunuz.
Tabii.
Ve sayısız örgütler var. Çok güzel ifade buyurdunuz. Biz bu insanları ikna etmediğimiz müddetçe sadece isimleri değişir örgütlerin. Ve sponsorları değişir. Evet. Tedarikçileri değişir. Ama silaha her zaman ulaşırlar. Zaten en tehlikeli silah insan beynidir. Kurulmuş insan beynidir. Türkiye sadece işte 786 bin kilometre karelik bir dar alandan ibaret değildir. Türkiye aynı zamanda bir medeniyet merkezidir. Türkiye ile kader birliği yapan Balkanlarda, Kafkasya'da, yakın doğumuzda birçok ülke var, birçok millet var. Türk birliği ve İslam birliği noktasında ta kadim atalarımızdan bu yana, Selçuklu'dan bu yana, Osmanlı'dan bu yana biz başarılı bir maziye mirasçı olmuşuz. Bunu yaparken türlü renkleriyle, kültürleriyle, değerleriyle insanları yaşatmışız. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın demişiz. Dolayısıyla bir milli telakkiyle, bir dini algıyla insanlara yaklaşmamışız. Hak edene hak ettiğini hak ettiği kadar yerinde ve zamanda vermişiz ki bu da bizim şiarımızdır. Bakın Osmanlı'nın ve Selçuklu'nun hakimiyet içerisinde olduğu bölgelerde bütün milli ve dini kültürler yaşamışken isim vermeyelim. İşte Komünist İhtilal'den sonra veyahut da işte 2. Dünya Savaşı'nda, 1. Dünya Savaşı sonucunda Kuzey Afrika'da, evet, Asya'da, Avrasya'da, Kafkasya'da hakim olan unsurların nasıl oradaki insanların dillerini, kültürlerini 40 yılda, 50 yılda, 70 yılda nasıl değiştirdiğini, evet, gördük. Tabii. Biz yapmış olduğumuz seyahatlerde Kuzey Afrika'da ve Balkanlardan ta Çin'e kadar farklı milletlerin nasıl hakim unsurun diliyle ve kültürüyle asimilasyona uğradığını gördük.
Evet.
Oysa 500 sene kaldığımız Balkanlarda, hı-hı, Allah aşkına işte siz de gidiyorsunuz, evet, biz de gidiyoruz. Evet,
evet. Hiç böyle bir şey.
Tabii. Tabii. Yok. Tabii. İnsanlar kendi dillerini konuşuyorlar.
Tabii.
Etkileşim tabii ki olmuştur.
Evet.
Ama siz de kabul edersiniz ki medeniyetin beşiği dediğimiz işte merkezi Avrupa'nın ülkeleri Kuzey Afrika'da ne yapmış işte görüyorsunuz.
Tabii.
50-60 yaşın üzerindeki Kuzey Afrikalı insanlar bakın Arapçayı mı daha iyi konuşuyorlar? Hı
hı. Fransızcayı mı?
Yoksa Fransızcayı mı? Bunu da bakan değil, gören gözlere, ibret alan gönüllere ithaf ediyorum. Bizim kimseye düşmanlığımız yok. Düşmanlık yaparsak bu işin sonu gelmez.
Gelmez.
Efendim, hı, işte Avrupa bizi kendi birliğine istemiyor. Doğrudur, istemiyor. İstememekte...
İstecek hale gelelim tabii, o zaman.
İstememekleri, kendince haklı sebepleri illaki vardır. Hı hı. O zaman biz ne yapacağız? Kendimizi davet ettireceğiz.
Tabii.
Davet ettirmiyorsak elimize çiçeklerle o kapıda 10 dakikadan fazla, 5 dakikadan fazla durmayacağız. Hı hı. 51 yıldır Avrupa Birliği kapısındayız.
Tabii tabii, çok acı bir durum.
Çok acı bir durum. O zaman Avrupa'nın kapısını bir daha çalacağız. Açmazsa çiçeğimizi bırakacağız ve bir not bırakacağız. Sevgili Avrupa, biz geldik, kapıyı açmadınız herhalde, yoksunuz. Hı hı. Selam, saygı, sevgi sunuyoruz. Biz İstanbul'dayız, Ankara'dayız. Hı hı. Bizi bulursunuz. Orada işte lokumumuzu da bırakırız, gül lokumumuzu çeker geliriz. Şeref ve haysiyet, izzet, nefis bunu gerektirir. Türkiye'nin öncülüğünde bir kültür birliği oluşursa...
Tabii. Zaten onlar değil mi? Evet. Hemen davet edecekler.
Avrupa da, Avrupa kendisi dahil olacak buraya.
Tabii tabii.
Bakın Avrupa buraya kendisi dahil olacak.
Haklısınız.
Çünkü biz...
Çok önemli bu söylediğiniz.
Tabii. Bizim Avrupa'ya çok büyük katkılarımız var.
Kesinlikle.
Üzerimizdeki kıyafet benim çok hoşuma giden bir renktir. Avrupa Birliği'nin de rengidir.
Tabii. Teşekkür ederim.
O güzel mavinin o tonu üzerindeki... 12 yıldızlı Avrupa, evet, Birliği bayrağı,
evet,
hilalle taşlanmadığı müddetçe, hı hı, geçmişin kin ve husumetindeki kara sayfalarını aklayamaz. Balkan ülkelerini almakla, eski Doğu blokunun ülkelerini almakla Avrupa Birliği 30 yıl, 100 yıl o mezhep savaşları, Haçlı seferlerinin o insan şeref haysiyetine aykırı vaziyette yapmış olduğu Engizisyonların ilme bilime karşı hunharca, vahşice mücadelelerinin kara tarihini temizlemesi için öncelikle kadim şark kültürüyle ve Türk kültürüyle barışması, el sıkışması ve kucaklaşması gerekiyor. Biz zaten Avrupa'nın içerisindeyiz. 1351'den beri Avrupa'da değil mi Allah aşkına?
Tabii ki.
Süleyman Şah'tan beri biz oradayız. Avicenna diye bilinen İbn Sina'nın kitapları 19. asra kadar orada okunmadı mı?
Tabii.
İslam medeniyeti içerisinde matematikte, fende, ilimde biz Avrupa'ya ışık tutmadık mı? Tuttuk. Fakat benzer siyasi yapıdaki arkadaşlarımızın, parti liderlerinin, kanaat önderlerinin hatası şu. Onlar bizim gibi değiller. Bizim onlardan ayrılan bir özelliğimiz var. Bariz bir özelliğimiz. O da şu. benzeşlerimiz ve mevkidaşlarımız geçmişin o soluk zaferlerinin gölgesinde hala yaşar ve dolaşırken, biz büyük bir gayret keşlikle nerede hata yaptık? İcat ve keşfi 4 asırdır bırakmışız. Yeniden bir büyük sebatkarlıkla ilim ve irfan yolunda mücadele etmek noktasındayız. Bizi 12. asırda, 14. asırda, 16. asırdaki, 8. asırdaki zaferler sevindirmiyor, utandırıyor. Aradan asırlar geçmiş, biz onların üzerine bir tane harf koyamamışız. Bir tuğla koyamamışız. El-Amra'ya gidiyoruz. Orada kadim medeniyet var, Endülüs medeniyeti. Evet. Yıkık vaziyette. Selçuklu'nun eserleri, Osmanlı'nın eserleri yıkık vaziyette. Hükümetimiz sağ olsun Mostar Köprüsü'nü yeniden yaptı. Evet. Orijinaline uygun. Evet. Ama o yetmiyor. O Mostar Köprüsü'nün yapıldığı döneme dönmek gerekiyor. Gönüller yapmak gerekiyor. O noktada hakikaten sizlere ve bizlere büyük iş düşüyor. Şunu yapmalıyız bakın. El birliğiyle, iş birliğiyle, gönül birliği içerisinde kimseyi de düşman görmeden. Şunu diyeceğiz. Diyeceğiz ki biz mesajımızı iyi anlatamadık. Bizi iyi anlayamadılar. Biz kendimizi ifade edemedik. Tebebe karşı da bu böyledir. Muhaliflere karşı da bu böyledir. Siz de çok iyi biliyorsunuz Ankara'nın havasını en iyi koklayanlardansınız. İktidar ve muhalefetin çok üst düzey yetkilileriyle genel başkanlarla görüşüyorsunuz. Bire bir görüştüğünüzde herkes çok olumlu. Fakat o kamera ekranlarına, mikrofonlara geldiklerinde veyahut grup toplantılarında hepsi hırçınlaşıyor. Evet. Çünkü toplum hırçınlaşmak istiyor. Oysa biz eski yıllarda o derbi maçlarda, büyük maçlarda büyük takımların taraftarlarını yan yana maç seyrettiği dönemin çocuklarıyız. Bugün bu oluyor mu? Olmuyor. Efendim ben sözü çok uzatıyorum.
Estağfurullah, estağfurullah. Çok güzel şeyler söylüyorsunuz, hikmetli konuşuyorsunuz. Ben tekrar şuna gelmek istiyorum. Zaten siz de konuşmalarınız sırasında değindiniz ama şimdi ülkemizdeki bu etnik kökenden sözde kaynaklanan terör sorunu ile ilgili olarak baktığımızda yine tek millet diyoruz biliyorsunuz.
Tabii.
Bunu Büyük Atatürk'ün sözlerinde işte ne mutlu Türk'üm diye ifade ettiği sözlerdi.
Aslında Türk olan demiyor ama.
Değil mi? Evet.
Tabii, Türk olan demiyor.
Yani bir etnik köken, bir kafatası milliyetçiliği tarzında bir şey asla kastedilmemiş. Anayasamızın 86. maddesinde geçen bir aidiyet tanımı var çok orada güzel. Değil mi? Çok da güzel ifade edilmiş zaten. Biz kendimizi, zaten siz de söylediniz, saymakla bitmeyecek kadar birçok etnik köken var. Siz başta mesela tabii. Kafkas kökenlisiniz. Hepimiz öyle ailelerimize tabii. Baktığımızda kozmopolit ailelerden belki geliyoruz. Ama Ziya Gökalp'in ifade ettiği gibi bir Hars milliyetçiliği.
Tabii ki. Tabii.
Ve Büyük Atatürk'ün de yine ifade ettiği belki ne mutlu Türk'üm diye ne sözünü de hissederek söylüyoruz. Buna aidiyet hissederek söylüyoruz. Bu bir asla etnik köken ayrımcılığı değildir.
Kültürde değil ve mi? Kabullenişte.
Evet. Hars milliyetçiliği anlamında.
Bakın efendim benim dedelerim Batum'dan gelmiş.
Evet.
Ben Kafkas kökenli bir Türk'üm. Kafkas Türk'üyüm. Kafkaslar'da birçok millet yaşıyor. Kuzey ve Güney Kafkasya'da. Türkiye'de hepsinin umududur. Balkan milletlerinin de öyle. Şunu açıkça ifade edeyim. Barış Manço'nun, rahmetlinin, onu da rahmetten alalım. Çok önemli bir gönül adamıdır. Sevdirdiği Tatyos Efendi'nin Gamze'deyim deva bulmam adlı eseri var. Tatyos Efendi bir Ermenidir. O Osmanlı'nın son dönemindeki azametli saraylarımız, Kayserili Ermeni kökenli Balyan ailesinin eserleridir. Ama bugün onlar Türk İslam medeniyeti eseridir.
Tabii.
Bakın Ermeni eseri
tabii
değildir.
Tabii.
Rum, Ermeni, işte Çerkez, Boşnak, ta Selçuklu'dan Osmanlı'dan boyuna hatta Arap, Kürt, o kadar çok katkı sunan insanlar var ki ama ortaya konulan katkı bizim Türk İslam medeniyetimizin bir eseri olmuş. Şu aidiyetleri reddi noktasında bir katı yapıda değiliz. Ama onun sonu gelmez.
Evet.
Bakın ben buraya geldim, bir program yapıyoruz. İnşallah programımız hayra ve güzelliklere vesile olur.
İnşallah.
Şuradan ayrılırken ben Sayın Aylin Atmaca şahsında A9 kanalının bütün çalışanlarına ve camiaya müteşekkir olarak ayrılacağım. İnşallah. Ama bunu derken efendim Onur Bey'i sayarsam, Altuğ Bey'i sayarsam, İbrahim Bey'i, Sedat Bey'i saymasak olmaz ki Gülen Hanım'ı. O zaman hepsini saymamız mümkün mü? Mümkün değil. O zaman ne yapıyoruz? Diyoruz ki Aylin Atmaca hanımefendi şahsında bütün A9 kanalı çalışanlarına ve camiaya ediyoruz. Bunu sayarken saygıdeğer Cumhurbaşkanımız geçmişteki başbakanımız etnik unsurları sayıyor. Saymadıkları var. Ne gerek var? O zaman biz diyoruz ki Balkanlardan, Kafkaslardan, Anadolu'dan ve yakın doğumuzdan gelen dost, akraba ve kardeş topluluklarla beraber biz Türk milletiyiz. Biriz ve bütünüz demek varken ne yapıyoruz? Birilerini sayıyoruz, birilerini saymıyoruz. Türkiye'de 3 kişi bile varsa onlar bir zümredir. Biz bütün dini ve etnik yapılaşmaya hürmetkarız. Fakat şunu da açıkça ifade etmemiz lazım. Müşterek bir lisan şarttır.
Evet, şu an soracağım soru buydu. Tabii. Siz evet.
Tabii. Müşterek bir lisan elzemdir, gereklidir, evet, şarttır. Evet. Bugün bakıyoruz, kıta Avrupa'sından, farklı etnik kökenlerden giden topluluklar bir ulus meydana getirmişler. Under one nation, under one flag diyor. Yani bir millet altında, bir bayrak altında diyor. Evet, Amerika Birleşik Devletleri'ni kurmuşlar. Ama bugün işte İspanik dediğimiz, İspanyolca konuşan topluluklar Amerika'nın birçok eyaletinde ezici çoğunluğa sahipler. Ama onlar biz Meksikalıyız, İspanyoluz, Portekizliyiz demiyorlar.
Evet.
Ve Amerikan milletine dahildirler. Zaten Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama da bunun en güzel örneğidir. Dikkat ederseniz kendisi milletim derken Kenyalıları kastetmiyor.
Değil mi?
Kader birliği yaptığı, geleceğini orada gördüğü ve istikbalde beraber yürümekten kıvanç duyduğu farklı kökenlerden bir milletle beraber istikbale doğru yürüyor. Aynı şey bizim özenmemizi gerektirecek bir yapı değil. Zira Osmanlı bunu başarmış.
Evet.
Selçuklu bunu başarmış. Bunu biz de başardık. Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren biz Osmanlı'nın son döneminden itibaren Polonyalılara kucak açtık. Bugün Polonezkö. Bugünler Polonyalı değil, Türktürler. Polonya kökenli Türktürler. Evet. Geçtiğimiz haftalarda 500. yılı oldu Polonya-Türkiye ilişkileri. Sayın Teşkilat Başkanı Mahmut Hız Bey ile oraya gittik. Bizi kucakladılar. İnanın en az bizler kadar Türkler. Burada Türk milletine mensup olmak, aileden gelen, kandan gelen, soydan gelen etnik unsuru reddetmekle bir değil. Siz çok güzel ifade ediyorsunuz. Kart kurt bunlar çok üzücü şeyler. Fakat şu da bir gerçek, bugün Türkiye'nin her tarafında biz birlikte yaşamaya talibiz.
Tabii.
Gönüllerde ve topraklarda ayrıma karşıyız. Bir ölçü bugün zihinlerde ayrılık var. Bu ayrılığın da reçetesi inşallah birlik ve beraberlik. Hı hı. Bu birlik ve beraberliği sağlayacağız. İnsanlar mensubiyetleriyle hareket ederlerse, işte programın başından beri ifade ediyorum, bu mensubiyetleri kendileri seçmediler ki. Oysa biz ana kaynağı insana dönmeliyiz. İnsan olursak, muhatabımızı da insan gibi görürsek birçok problem hallolur. Bugün baktığımızda aşırı Türkçülerle aşırı Kürtçülerin faaliyetleri ülkenin milli birlik ve beraberliğine zarar vermektedirler. Sosyal medyanın verdiği maskelemeyle insanlar çok fütursuzca, edepsizce, cesaret içerisinde küfürler ve hakaretler yağdırıyorlar. Mukaddesata, milli varlıklara ve birçok değerlere. Bu son derece yanlıştır. O kaynakları birlikte kurutacağız. Kuruttuktan sonra da orayı yeşerteceğiz. Güzellikler yapacağız. Evet. Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın, Gazi Atatürk'ün nasıl Atatürk Orman Çiftliği'ndeki bataklığı kurutarak orayı bir yeşillik haline getirmesi gibi.
Evet.
Mezopotamya'nın bataklığının kurutulup o güzel bağların, bahçelerin olduğu gibi. Bunu da yapacağız. Bunu yaparken metodumuz ilim olmalı, bilim olmalı, sanat olmalı. İlim, bilim ve sanat olursa orada güzellik olur, etik olur, estetik olur. Burada hanım kardeşlerimize çok büyük görev düşüyor. Bizim medeniyet tarihimizde, inanç tarihimizde hanımların, hanımefendilerin yeri çok büyük. Ama bugün hanımları, hanımefendileri eve kapatmak isteyen bir zihniyet var. Bunu dini adına yapan bir zihniyet var. Biliyorsunuz yüce yaratıcının tecellisi yüzdedir. O yüzün de esması gözdedir. Bugün bakıyoruz hanımlarımızın yüzlerini kapatmak istiyorlar. Yetmiyor, gözlerini de kapatmak istiyorlar. Peçeyle kapatmak istiyorlar, güneş gözüyle kapatmak istiyorlar. Oysa eller ve yüzler ve sima özellikle gözlerin açık olması icap ediyor. Kadınlarımız dininden baş tacı olmalı. Kadınların aktif olmadığı içerisinde olmadığı hiçbir medeniyet yaşamaz, yaşamamıştır. Bu noktada ben şunu ifade ediyorum. Ülkemizde kadına ve çocuğa karşı tacizler, tecavüzler ve şiddetler had safhadadır. Bunun da sebebi inançsızlıktır, sevgisizliktir. biz açıkça şunu söylüyoruz. Türkiye'de Şah olan şirketi zinet iktidar olduğunda inançsız da inançsızlığını rahatça yaşayacak, özgürlükte olacak.
Tabii.
Sadece farklı düşünen insanlara tahakküm olmayacak. İnsanlar kendi özel alanlarında dilediği ve istediği gibi özgürce yaşamalılar. Tercihlerinin doğrultusunda kamuya ve diğer insan topluluklarına zarar vermediği müddetçe herkes hür ve özgür olmalı.
Yaşam tarzlarında.
Yaşam tarzlarında
özgür olmalı. Yaşam felsefelerinde, hepsinde.
Ve kimlik, kişilik, davranış kalıbı, inanç dayatılmamalıdır. Sadece ortak saygı noktasında siz çok güzel vurguladınız. Kamu düzeni çok önemli. Hı hı. Kamu düzeninin olduğu her yerde özgürlükler yaşamalıdır. Gerçek demokrasi de bununla sağlanmalıdır. Bugün muhalefet şunu demelidir. İktidar hiçbir şey yapmadı dememelidir. İktidar yaptı ama şu eksikleri yaptı, şurada eksik yaptı, şurada yanlış yaptı.
Tabii.
İktidarı dinlendirelim demelidir. Şah olan şirketi siyasallaşma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Bu bizi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne temsilci gönderme noktasına itmiştir. Sizin ekranlarınızda halkımızın destek ve teveccühüyle inşallah 2015 yılındaki seçimlerde Şah olan şirketi meclise temsilci gönderme arzusundadır.
İnşallah.
Bu noktada halkımızdan da bizi tanınması ve destek olmasını bekliyoruz. Desteklerken birileri gibi finans ve maddi destekten bahsetmiyoruz. Gönül desteğinden bahsediyoruz. Bizi tanısınlar, eksiklerimizi bize söylesinler. Bizi alkışlayan değil, hatalarımızı bize söyleyen bizim için daha değerlidir. Çok sağ olun, var olun efendim.
Estağfurullah. Yine konuşmanın sırasında güzel bir noktaya temas ettiniz. Dediniz ki Türkiye umut bağlanan bir ülke. Bu çok çok önemli bir cümle. Biz de buna tamamen katılıyoruz. Gerçekten Orta Doğu coğrafyasına baktığımızda, İslam coğrafyasına baktığımızda, Balkanlar olsun, Kafkasya olsun, hepsine baktığımızda Türkiye'nin tarihi geçmişi, kültürel bağları açısından gerçekten bütün bu ülkelerin ümit bağladığı bir ülke olduğunu görüyoruz.
Büyük sorumluluk altındayız.
Çok büyük sorumluluk altındayız. Bakın yani sadece kendimizi düşünmek değil, bütün bu ülkelerin umudu açısından da bizim bir ve bütün olmamız gerekiyor. Öyle değil mi?
Tabii ki efendim. Bakın bugün bazı sayılar küçültülüyor, yanlış söyleniyor. Bugün 2 milyonu aştı. Yaklaşık 2,5 milyona yaklaşıyor. Suriye'deki kaçkınlar, Suriye'deki o zulümden dolayı kaçıp evsiz kalan, yerlerine yurtlarına veren insanlar var. Bunların acısını yüreğinde hissetmeyen insan değildir.
Evet,
bakın bugün açıkça şunu ifade edeyim. Siz yerlerinden ve yurtlarından insanları alıp en güzel besleseniz bile o insanların o yarası yurtlarına dönmeden, yuvalarına dönmeden, asayiş ve sükun sağlanmadan yerine gelmez. Bugün Suriye'dekilerden bize ne diyen zihniyet var.
Evet.
Bu zihniyet son derece yanlıştır.
Çok, çok bencilce değil mi?
Çünkü daha dün o insanlar bizimle kader birliği yapıyordu.
Evet.
Dün dediğim, 1000 yıllık bir dönemden bahsediyorum. Hı hı. Anadolu Selçuklarından öncesi de var bu işin. Şunu açıkça söyleyeyim. Gönül isterdi ki Suriye'deki hadiselerde Türkiye taraf değil hakem olsun. Ve o mesele başlamadan bitsin. Fakat Türkiye dış siyasetinde bir takım hatalar yapmıştır. Suriye'deki yangına biraz bizim siyasetçilerimiz de körükle gitmiştir. Dileğimiz ve arzumuz toprak bütünü içerisinde bir bütün Suriye ve bir bütün Irak içerisinde zulmün mezalimin bitmesi. Orada milli yapılar içerisinde Türkmen'in de Kürt'ün de Yezidi'nin de rahat ve huzurlu yaşayacağı güzel günlere dönülmesidir. Biz farklı bayraklar içerisinde de olsa ortak medeniyet çatısı içerisinde yeni bir medeniyet telakkisi arzu ediyoruz. Balkanlarda, Kafkaslarda, Doğu Türkistan'da, İslam coğrafyasında ve insanlık aleminin farklı farklı köşelerinde her kanayan yara bizim yaramızdır. Her akan gözyaşı bizim gözyaşımızdır. Bunun bitmesi gerekiyor. Bizim sadece Türkiye içerisindeki yaklaşık 15 milyona yakın açlık sınırının altındaki işsiz ve sefalet içerisindeki insanlarımızın derdi değil. Dünya üzerindeki 2,5 milyar aynı durumda olan insanımızın derdiyle dertleniyoruz. Bunun ortadan kalkması için reçete ortadadır. Çok basit. Sevgi.
Çok doğru. Tabii. Evet.
Sevgi, sevgi, sevgi. Sevgi birliği meydana getirir. Sevgi anlayışı meydana getirir. İşte son zamanlarda dilimize de girdi. Empati dediğimiz.
Evet.
Kişinin çok muhatabını yerine kendisini koyması hadisesi. O noktada dediğim gibi gideceğiz, yerinde göreceğiz. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Sıcak evimizde, sıcak yuvamızda evsizlerin ve baksızların dertlerini anlıyoruz, üzülüyoruz diye dilden sövmekle bu iş olmaz. Gidip bizzat yerinde görmek, göremiyorsa o acıyı hissetmek gerekiyor. O rabıtayı, o bağlantıyı kurmak gerekiyor. Ne mutlu o dertle dertlenenlere, o bağlantıyı kuranlara ne mutlu göğüs kafes içerisindeki yumruk büyüklüğündeki et parçasını gönül kılanlara.
Evet,
evet herkeste bir kalp var. Kan pompalıyor, hayatiyet veriyor. Ama herkeste gönül yok. İşte o kalbi yürek yapan, o kalbi gönül yapan insanlara ne mutlu diyoruz. A9 bizim gözümüzde sadece bir televizyon kanalı değildir. A9 beslendiğimiz süre itibariyle esasen sadece Türkiye'mizin, İslam coğrafyamızın ve kültür coğrafyamızın değil, bütün insanlığımızın ihtiyaç duyduğu sevgi odaklı mücadeleyi yapan, mücadele sadece kılıçla olmaz, kalemle olur.
Evet,
en güzel
evet.
Mücadele kalemle olur.
Evet.
Onunla yapan bir misyondur. Bir kutlu davadır. Bu davada emeği geçenlere biz şükranlarımızı arz ediyoruz. Ve 30 yıl aşkın bir mücadeledir bu.
Evet.
Biz de Allah nasip ederse 18 Ocak'ta 25. yılımıza
maşallah,
gireceğiz.
Evet. Aynı doğrultuda ilerliyoruz
aynı,
zaten.
Aynı doğrultuda ilerliyoruz. Aynı istikamette ilerliyoruz.
Evet.
Sizler ve bizler gibi onlarca camia var.
Tabii.
Hepsine hürmetkarız.
Tabii ki.
Hakikat güneşini arkamıza aldığımızda cüssemizden gölgemiz daha büyük olacaktır. Ben Azerbaycan'a gittiğimde diyorlar ki Murat Meyellim A9'da sizi temaşa eyledik. Bizi A9'da izlemişler. Ne güzel bir şey.
Tabii.
Hani kucaklıyorlar.
Tabii.
Oralarda izleniyorsunuz. Balkanlarda da izleniyorsunuz.
Tabii.
Irak'ta da izleniyorsunuz. Dediğim gibi bu noktada biz ümitvar olmalıyız.
Tabii.
Evet, dünya insanımızın hırsından dolayı çok darbeler aldı. Çok ciddi derecede büyük zararlar içerisindeyiz. Ama bunlar telafi edilmez zararlar değildir. Bakın ozon tabakasındaki delik bile yavaş yavaş kendini onarıyor. Eğer biz iyimser ve olumlu olursak, bu sevgiyi yayarsak, suya atılan bir taş gibi sözlerimi şöyle bitireyim isterseniz. Sürekli arkadaşlarıma sohbetlerde söylediğim bir şeyi sizlerle paylaşmak istiyorum.
Tabii.
Suya atılan taş ağırlığınca halkalar sağlar. Ve dikkat buyursanız suya bir taş attığınızda küçükten büyüğe doğru genişleyerek halkalar yayılır. İşte önce kendimizin ağırlığını artıracağız. İlimle, bilgiyle ve sanatla. Bakın sanat yoksa
tabii.
Bilginin faydası yok.
Doğru.
Sanat var, ilim ve bilgi yoksa o sanatın da faydası yok. Bu noktada birbirine bağlı olarak iyi beslenirsek hem ağırlığımız artar. Bu ağırlığımız manevi ağırlığı kastederek söylüyorum. Yoksa kiloyu kastetmiyorum. İşte o su da içerisinde yaşadığımız sosyal alandır. Kendimizi o suya bıraktığımızda yani cemiyete karıştığımızda halkalar oluşturacağız. İşte en küçük halka aile. Biz aileye çok önem veriyoruz.
Evet.
Türkiye'de geçmiş dönemde ortalama aile fertleri 5 kişiydi. Bugün 3 kişiye düşmüş. 2,5 kişiye düşmüş. Ne yapıyor? İşte eşler, karı koca, çocuk. Eskiden 5 kişiydi.
Evet.
Bu ortalaması.
Evet.
Biz yeniden 3 çocuklu, 4 çocuklu aileleri özlüyoruz. Onu istiyoruz. Geniş aile istiyoruz. Sonra mahalle hayatı yeniden oluşsun istiyoruz. Esnafımıza can verilsin, kan verilsin istiyoruz. Mahallemiz, şehrimiz, ülkemiz, ondan sonra inanç coğrafyamız ve kültür coğrafyamız diyerek bu halkaların genişlemesini gerekli ve lüzumlu görüyoruz. Bu olduğu takdirde birçok şey başarılacaktır.
Tabii ki.
Ümit ederim bu programımız güzel geçiyordur.
Evet.
Bizim bu programda polemik yapmadık.
Hı hı.
Hakaret yapmadık.
Gayet tabii ki. Evet.
Bilmiyorum reytingimiz ne derece yüksek olur ama.
İnşallah.
Ben inanıyorum ki bizim reytingimiz çok yüksek olacak. Ve bu program hem televizyon ekranlarında hem internetteki bilgi kaynaklarında çok iyi takip edilecek. Çok güzel karşılık bulacaktır.
Evet.
Bu çağrı, bu ses karşılık bulur.
Bizim tabii sevgiye çağırıyoruz. Dostlar uzlaşmaya çağırıyoruz. Elbette ki karşılık bulur. Bir de siz yine önem verdiğiniz hususları sayarken sanata atıfta bulundunuz. Sanat çok önemli çünkü birçok siyasetçimiz maalesef bu alanı boş bırakmış durumda. Gerekli önemi vermediklerini biz görüyoruz. Bu uygulamada da görülebiliyor. Sözde de, düşüncede de, düşünce dünyasında da görülebiliyor. Dediğiniz çok doğru. Sanat son derece önemli. Mutlaka önem verilmesi gerekiyor ve bunun için gereğinin de yapılması gerekiyor.
Ben ve arkadaşlarım bütün sanatsal faaliyetlere maddi ve manevi destekçiyiz. Ve sanat ve sanatçıya hürmetkarız. Onlara himaye ederiz. Aklınıza gelen bütün sanat dallarında,
evet,
resim, heykel, müzik, sinema, eski geleneksel sanatlarımız, Ebu ve Hatta dahil olmak üzere maddi ve manevi o sanatkarlara destek oluyoruz. Onlarla birlikte oluyoruz. Onların sevgilerinde oluyoruz. Çalışmalara da maddi ve manevi katkı sağlıyoruz. Ve bu da bizi mutlu ediyor. Sanat olmadığı zaman bir toplumda renkler olmaz. Bakın, dünya hayatını güzelleştiren, dünya hayatı ebedi hayatın bir numunesidir. Renkler güzelliklerdir.
Allah'ın tecellileri.
Tabii, tabii, tabii, tabii. O Kadir-i Mutlak'ın, kainatın ulu mimarının küreden zerreye tecellidisidir. Bakın, mukaddes kitabımız, Kur'an-ı Kerim. Tabi ilahiyatçı arkadaşlar diyecekler ki ya Murat Altun her sahaya giriyorsun, bari bizim sahaya girme.
Estağfurullah. Kimsenin tek elinde olan tabii, bir saha değil bu. Allah'ın kitabı bu. Hepimize
tabii,
inşallah.
Biz gönderir. Haddimizi de aşmadan ama hakkımızı da bilerek şunu ifade etmek istiyoruz. O yüce yaratıcı ne yapıyor biliyor musun? Atom altı parçacıklarını bile Kur'an-ı Kerim'de belirtmiş.
Evet.
Eskiden en küçük zerre işte biliyorsunuz atom olarak biliyorduk. Şimdi atom altı parçacıklar var.
Evet.
İşte o Higgs parçacığı,
evet, evet,
biliyorsunuz. Biliyorum. İşte CERN'de yapılan şeyler. Orada zerreden bahsediyor. Zerre atom ve küreden zerreye kadar bir yapı. Ve diyor ki vel asgaru, yani zerrenin de atomun altı ve daha küçük parçacıklar diye bilgiler veriyor. O noktada biz kainatın bir parçasıyız zaten. İşte bizim vücudumuzda ne var? Hidrojen var, oksijen var, karbon var değil mi?
Evet.
Yıldızlarda ne var? Yıldızlarda da o var. Bütün kainatın ham maddeleri aynıdır. İşte bakın bizim dünyada sanata önem veriyoruz ya, işte bilim ve sanat işte nasıl örtüşüyor.
Evet.
Eğer biz müspet bilimi bilmezsek manevi ilimlerde geri kalırız. O zaman ne olur iş? İş hurafeye gider.
Evet.
Onun için biz önce müspet ilimi bileceğiz, sonra manevi ilimleri bileceğiz. Bu ikisinin uyum içerisindeki yapısını göreceğiz. Bugün o yüce yaratıcının varlığı, sanatkarlığı, ezeli ve ebedi oluşu inkar edilse bile bu inkar sadece sözde kalır. Bakın işte sanatsız olduğu zaman, sanat ortadan kaldığımız zaman ne olacak biliyor musunuz? Ben size söyleyeyim. Sanat yok. O zaman bizim gözümüz siyah ve beyaz görecek. Bazı mahluklar gibi. Bu renkleri görmeyeceğiz.
Tabii.
Bu stüdyonun güzelliklerini görmeyeceğiz. Birbirimizin işte bu farklı renkleri
renksiz
görmeyeceğiz.
Renksiz bir dünya olacak değil mi?
O zaman ne olacak?
Tabii.
Monoton olacak.
Tabii.
Bu güzel kokuları, bu çiçeklerin gelmiş olduğu raiyaları, kokuları duymayacağız. İşte sanat burundur. Sanat gözdür. Sanat dildir. Bu programda müşterek dilimiz olan güzel Türkçemizle sizinle sohbet ediyoruz. Ve bu sohbetimiz on binlere, yüz binlere, milyonlara ulaşacak.
Evet.
Dil olmasaydı nasıl anlaşacaktık? Değil mi?
Evet.
İşte onun için ilim beyindir. Maneviyat, mukaddesat gönüldür. Ama sanatta söyleyen dil, gören göz, koklayan burundur, yapan eldir. Yapıcı, uzlaşıcı, birlik ve beraberlik içerisinde yeni bir medeniyet telakkisi kurmak şarttır, zorunluluktur. Bunu yaparken geçmiş ezberlerimizi, geçmiş düşünce kalıplarımızı yıkmalıyız. İnancımız da bir reddedişle başlıyor. Ne diyoruz? La ilahe illallah. Önce ilahları reddediyoruz Allah'tan başka.
Tabii.
O zaman biz bütün düşünce kalıplarını, dışarıdan bize ithal bütün izimleri, hani o izimler var ya,
evet,
faşizm, komünizm vesaire, liberalizm,
evet,
onların hepsini bir tarafa bırakacağız. İhtiyacımız yok, gereği yok. Bizim ihtiyacımız olan dayanışmacı toplumcu bir nizamdır. Bu nizamı da zaten ecdadımız, atalarımız sergilemişler. Bu sergileme İslam öncesinden beri var olan bir hadise. Bilinen 10 bin yıllık insan medeniyet tarihinde bizim de mensubu olduğumuz çizgi belki 5000 yıldır hakimiyet içerisinde etkilerini gösteriyor. Bu kültür içerisinde ta Hazreti Adem'den bu yana gelen bütün silsileyi biz kabul ediyoruz. O çizginin devamıyız. Bunun içerisinde Hazreti Davut var, Hazreti Peygamberimiz, Hazreti İsa Efendimiz var. Ta Mete Kağan'dan bu yana gelen bir milli çizgi var. O çizginin de son halkası olmakla iftihar ediyoruz efendim.
Evet. Programımızın gittikçe sonuna yaklaşıyoruz. Kapanışı da isterseniz yine ümit var olmakla yapalım. Biliyorsunuz peygamberimizin bu son dönemle ilgili çok güzel hadisleri var. Altın çağıyla ilgili. Güzel bir dönem olacağını, dünyanın kapanışının da yine inşallah böyle barışla, sevginin hakim olacağı bir dönemle olacağını peygamberimiz ifade etmiş.
Tabii.
Bununla ilgili de söyleyeceğiniz bir şeyler varsa onları da alayım.
Tabii ki efendim. İnsanlığın en hayırlısı insanlara en çok hizmet edendir diyor.
Evet.
Hazreti Peygamber Efendimiz insanlığa hizmetkar olmuştur. Taif'te kendisini taşıyanlara dahi bir kin duymamıştır.
Evet.
Ve demiştir ki biz mesajımızı anlatamadık. Orada İslamiyet'e hizmet edecek büyük nesiller olacaktır demiştir. Hazreti Peygamberimiz kinin, kaprisin ve kompleksin olmadığı Kur'an'ın en canlı şeklidir. Ne mutlu bize ki biz o ümmetin mensubuyuz.
Tabii.
Ve Kur'an'ı bakış açısıyla, Rahmani ve Peygamber'i bakış açısıyla inşallah bizim tedavi edemeyeceğimiz yara ve tamir edemeyeceğimiz gedik yoktur. İnsanlığın bu son döneminde bize büyük mesuliyet düşmektedir. Bu mesuliyeti el birliğiyle, iş birliği, gönül birliğiyle hep birlikte kuracağız. Ümitsiz olmak insana yakışmıyor, Müslümana da yakışmıyor.
Müslümana hiç yakışmıyor.
Şunu söyleyeyim, insani olan, milli olan ve İslam olan değerlerde kendimizi yeniden doldurup büyük bir azimle, büyük bir güçle üzerimizdeki bu kara bulutları dağıtacağız. Yeniden bir sevgiseli içerisinde büyük bir medeniyetin tecellisi olarak dünyanın bu son döneminde bir ilkbaharı bir ve yazı insanlara yaşatacağız. Şu an biz o kutlu dönemin içerisindeyiz.
Evet.
Ne mutlu ki o döneme eriştik.
Evet.
O döneme katkı sunma bize nasip oldu. Dediğim gibi açıkça şunu söyleyeyim, birçok siyasetçi bunu söyleyemez. Biz açıkça söylüyoruz. İçerisinde bulunduğumuz dönem Mehdiyet dönemidir.
Evet.
Programı da böyle kapatalım.
Böyle kapatalım inşallah. Çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ediyorum.
Gerçekten çok hikmetli, çok akıcı bir program oldu.
Çok sağ olasınız.
İnşallah bir başka programda tekrar bir araya gelmek üzere.
Sağ olasınız.
Tekrar
ben şahsınızda temsilcisi olduğunuz değerlere hürmetkar ve muhabbetkar olduğumu ifade ediyorum. Ve bütün arkadaşlarımıza söylüyoruz. Arkadaşlar selamlaşın, tokalaşın, selamlaşmayı aramızda yayalım.
Evet.
Selamlaşma şudur, merhaba, selamun aleyküm dediğinizde, selam dediğinizde benden sana zarar gelmez anlamındadır.
Tabii.
Ve gerçekten dünya medeniyeti içerisinde şu anda projektörler bizim üzerimizdedir.
Evet.
Bayrak İstanbul'da düşmüştür, İstanbul'da kalkacaktır. Bu yeni medeniyeti birlikte koyacağız. Çok teşekkür ederim.
İnşallah.
Efendim. Efendim. Sağ olasınız. Çok teşekkür ederim.
Efendim bir birlik zamanlı programımızın daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta bir başka konukla karşınızda olmak üzere. İyi günler diliyorum.